gerçekten. Dolayısıyla adımız ve uyumlu için.
Hayatın sesleri.
Türkiye'nin Sesi Radyosu ve Memleketim FM ortak yayınından Hayatın Seslerinden merhaba sevgili dinleyenler. Program yapımcılarımız Meltem Afşar, Şule Özçakır, Mustafa Çamlıca, ben Tülin Bilen, kumanda başında Gökhan Polat. 50 dakika boyunca sizlerle birlikte olacağız. Bize ulaşabileceğiniz telefon numaralarımız +90 312 alan koduyla 463-34-19, 463-34-21, elektronik posta adresimiz hayatinsesleri@trt.net.tr ve Facebook ve Twitter adreslerimiz ise Hayatın Sesleri. Sevgili dinleyenler, dünya koronavirüs salgını yaşıyorken Türkiye'de bir tehlikede sosyal medyada yaşanıyor. Bu mecralarda yayılan yalan haberler ve görüntülerle oluşturulmak istenen kaygı ve korku ortamı insanları infiale sevk etmek amacıyla kasıtlı olarak üretiliyor. Peki biz bu konuda neler yapabiliriz? Sosyal medyada dolaşan virüsten tehlikeli haberlerin topluma bulaşmasını önlemek için yapmamız gerekenler üzerine bir değerlendirmeyi Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nden doçent doktor Ali Murat Kırık'la yapacağız. Kendisi şu anda hattımızda. Sayın Kırık, hoş geldiniz programımıza.
Hoş bulduk Tülay Hanım, iyi yayınlar diliyorum.
Teşekkür ediyoruz. Sayın Kırık, sosyal medyada yaşananlarla ilgili bize neler anlatacaksınız?
Evet Tülay Hanım, özellikle toplumsal kaos, panik ve infial ortamının oluştuğu dönemlerde biliyorsunuz sosyal medyada çok fazla sahte troll hesap ortaya çıkıyor ondan sonra. Tabii bu sahte hesaplar aracılığıyla da büyük bir bilgi kirliliği ve dezenformasyon yayılıyor. Bu dezenformasyona karşı tabii çok dikkatli olmamız gerekiyor. Çünkü sahte hesaplar giderek artmaya başladı koronavirüs salgını nedeniyle. İnsanlarda böyle devlete karşı itibarsızlaştırmak, otoriteyi sıfırlamak amacıyla bu tarz algı operasyonları yürütülüyor. Algı yönetimi yürütülüyor. Çünkü şu an panik ve kaostan beslenen sosyal medya teröristleri var. Bu sosyal medya teröristleri yapmış olduğu paylaşımlar aracılığıyla insanları paniğe sürüklüyorlar. İnsanların paniğe sürüklenmesi de biliyorsunuz uzmanlar tarafından da takdir edersiniz ki bir panik ve panik havasının oluşturulması insanlarda da neyi düşürüyor? Tabii ki bizim vücut direncimizi düşürmeye başlıyor psikolojik olarak. Sürekli kendimizi hasta, sürekli kendimizi rahatsız hissediyoruz. Bunlar da tabii ki onların işine geliyor. Burada şuna dikkat etmemiz gerekir. Bu sahte hesapların özellikle açılış tarihleri, açılış dönemlerine çok dikkatli bakmamız gerekir. Bu hesaplar genelde son 1-2 gün içerisinde açılıyor ve sadece bilgi kirliliği amaçlıyor. Ve sadece bu tarz dönemlerde paylaşım yapmaktalar. Bu paylaşımlarını 1-2 gün sürdürmektedirler. Daha sonra bu tarz olaylar ortadan kalktıktan sonra hesap ya kapatılmakta ya da paylaşıma son verilmektedir. Özellikle Twitter üzerinden bu algı operasyonunun yapıldığını görmekteyiz. Bunu belki dinleyicilerimiz sorabilirler. Yani neden acaba Twitter üzerinden yalan yanlış bilgiler dolaşılıyor, donatılıyor? Bunun sebebi aslında şudur. Twitter biliyorsunuz Türkiye'de vergi vermemek adına ofisini açmamış bulunmaktadır. Bundan dolayı da özellikle toplum içerisinde infial yaratılan olayların çoğunluğunun merkezi Twitter durumuna gelmiştir. Sadece bu tarz olaylarda değil, deprem gibi, askeri harekat gibi yaşanan o dönemlerde de bunların çok yoğun şekilde yaşandığını görmekteyiz. Yani sosyal medya ve Twitter aktif bir şekilde kullanılmaktadır. Ancak Facebook gibi diğer sosyal paylaşım ağlarında bu kişilerin tespiti oldukça kolaydır. Onlarda da Facebook'un avukatları aracılığıyla gerekli kişisel bilgiler, yani bir hakaret, saldırı ya da işte bu tarz infial oluşturacak herhangi bir açıklama, dezenformatif, manipülatif bir bilgi ortaya çıktığında, teröre yönelik bir bilgi çıktığında kişisel bilgiler paylaşılmaktadır. Hesap bilgileri paylaşılmaktadır. Dolayısıyla burada dinleyicilerimizin çok hassas davranması gerekir. Özellikle Twitter'da bir görsel gördüklerinde, bir video gördüklerinde, bir içerik gördüklerinde mutlak suretle şüphe etmeleri gerekir. Yani Twitter'da bu tarz dönemlerde şüphe etmek son derece önem arz etmektedir. Bunda tabii ki şunu demiyoruz. Twitter'da bütün hesaplardan şüpheyle bakın. Şimdi bu işin olumsuz boyutuydu. Şimdi isterseniz gelin işin olumlu boyutundan bahsedelim. Sayın Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca. Sayın Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca her akşam düzenli olarak, bakın dikkat ederseniz, ilk vakanın yaşandığı günden bugüne kadar geçen süre zarfında her akşam gerekli açıklama ve bilgilendirmeyi şahsi Twitter hesabından gerçekleştirmiş ve binlerce etkileşim almıştır. Yani aslında kriz iletişiminde sosyal medya çok etkin bir boyuta sahiptir. Bunu da Sayın Fahrettin Koca'nın yapmış olduğu paylaşımlardan çok açık bir şekilde görebilmekteyiz. Yine Sağlık Bakanlığı'nın yaptığı açıklamalar, kamu spotlarının sosyal medya üzerinden paylaşılması, görsellerin sosyal medya üzerinden paylaşılması, vatandaşlarımızın bilgilendirilmesi adına son derece önem arz etmektedir. Burada bizim dikkatimizi çekmemiz gereken noktalardan bir tanesi sahte bilgi kirliliği oluşturan hesapların, anonim hesapların, bu anonim hesaplar da biliyorsunuz bir kişiye aittir. Sahte hesaptan farkı, sahte hesap belli amaçlarla oluşturulur. Anonim hesap da bilgi kirliliği yayabilir ama anonim hesap genelde kendi kişiliğini, kimliğini ortaya koymamak adına yapılan, işte belli olaylardan korktuğundan dolayı ya da manipülasyon yaptığından dolayı kimliği ortaya çıkmasın diye genelde Twitter üzerinden başvurulan bir yoldur. Onlara da çok dikkat etmemiz lazım. Tabii botlar da, bot dediğimiz hesaplarda bu tarz dönemlerde yoğun bir şekilde çıkarlar. Bunların sebebi de gündem oluşturabilmek adına, özellikle Twitter'da gündem oluşturabilmek adına trend topic dediğimiz böyle en çok konuşulan konular içerisine girmek adına böyle devleti suçlayıcı, devletin resmi kurum ve kuruluşlarını suçlayıcı, onlarla ilgili yalan yanlış görsellerin, videoların, içeriklerin sunulduğu bazı durumlar söz konusudur. Bunları ilk günlerde gördük. Ölü sayılarının farklı bir şekilde lanse edildiğini gördük. Yani Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı sayılarla sosyal medyada paylaşılan sayıların birbirini tutmadığını gördük.
Sayın Kırık, sözünüzü bölüyorum ama çok çok merak ettiğim bir konu oldu. Buyurun. Twitter üzerinden yasal denetim tamamen imkansız mıdır?
Ya şöyle diyeyim efendim. Yani tamamen imkansız demek doğru değil. Çünkü siz asıl kendi adınızla bir hesap açtığınızda, bir paylaşım yaptığınızda tabii ki bu işte sizinle ilgili bir savcılığa suç duyurusunda bulunulduğunda tabii ki savcılık tarafından ifadeye çağrılırsınız. Ama niye? Film bilen olarak siz bu paylaşımı yaparsınız. Ama bugün gelip de işte ne bileyim bir profil fotoğrafı, internet üzerinden bir çiçek fotoğrafı, bir kedi fotoğrafı bulup bununla ilgili bir işte farklı bir isim bulursanız bunların tespiti diğerlerine oranla daha zor. İmkansız değil ama zor oluyor. Çünkü BTK dediğimiz Bilgi Teknolojileri Kurumu da bu noktada oldukça aktif bir şekilde görev alıyor bu tarz hesaplarla mücadele noktasında. İçişleri Bakanlığı da biliyorsunuz bu tarz sosyal medyada infial oluşturacak görselleri, içerikleri, videoları paylaştıran hesaplar hakkında da inceleme başlatmıştı. Bunlar imkansız değil. Ama çok yazışma meydana gelmesi gerekiyor efendim. Yani Twitter'da çok kolay vermiyor. Özellikle hizmet sözleşmesine baktığınızda dikkat ederseniz hepsinden daha ağır şartları vardır ve diyor ki bizim mahkemelerimiz bununla sorumludur diyor. Yani Türkiye'deki mahkemeleri de bu noktada pek fazla tanıdığını söyleyebilmek mümkün değil. Bizim her zaman söylediğimiz bir şey var. Yani nasıl biz yerli milli otomobilimizi oluşturduk, yerli İHA'larımız, SİHA'larımız şu an hala İDİT'te biliyorsunuz bir askeri operasyon meydana geliyor, yaşanıyor. Bunlar da devam ediyor. Yani koronavirüs gündemimizin ilk maddesini işgal ediyor ama ikinci maddede de tabii ki İdlib'deki harekatımız var. Buradan da Mehmetçiklerimize ayağına taş değdirmesin Rabbil Alemin, yar ve yardımcıları olsun diyoruz efendim inşallah. Dolayısıyla bu tarz ortamlarda özellikle biz bunları sosyal medyada puslu hava adını veririz. İntihal yaratılacak dönemlerde, intihal oluşturulan dönemlerde puslu havada sosyal medya teröristleri dediğimiz kişiler çıkarlar. Bunlarla ilgili maalesef hesapları takip eden kişiler, özellikle ünlü isimler, topluma mal olmuş isimler onların içeriklerini paylaşarak kirli bilgiyi aklamış oluyorlar. Yani dezenformasyonu sanki doğru bir bilgiymiş gibi aktarmış oluyorlar. Bu gerçekten çok üzücü. Çünkü Tülin Hanım bu tarz dönemlerde birbirimize sıkı sıkıya sarılmamız gerekmektedir. Özellikle sosyal medyadaki algı operasyonlarına karşı tek yürek hareket etmemiz gerekmektedir. Çünkü koronavirüs artık siyaset üstü bir olay haline gelmiştir. Bütün dünyada var olan bir pandemidir, salgındır. Dolayısıyla burada hani siyasi görüşlerimizi, ideolojilerimizi bir kenara bırakmalı, devletimizi sonuna kadar yanında olmalı, destek olmalıyız. Sağlık Bakanlığımızın yaptığı çalışmaları, yapmış olduğu açıklamaları ikinci kefeye koymamalı, her zaman ilk kefeden hareket etmeliyiz. Çünkü sosyal medyada sadece bot ve sahte hesaplar üzerinden bir algı söz konusu değil. Burada kendini uzman olarak tanıtan, kendini topluma mal olmuş isimler olarak tanıtan, ifade eden isimlerin de gerçek ve fake dediğimiz sahte kişilerin de aslında yapmış olduğu yanlış yönlendirmeler var. Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaların tam tersi bir şekilde hareket ediliyor. Yani sanki bu insanlar bu virüsü kapsınlar, bu şekilde yanlış yollarla yanlış tedavi edilsinler diye uğraşan, çabalayan, ürünler satan, koronavirüsün aşısının olmamasını bilinmesine rağmen, koronavirüsün işte şu ana kadar bir ilacının olmadığı bilinmesine rağmen, bunun ilacının satıldığı, aşısının satıldığı gibi ünlü kişiler kullanılarak, reklamlar yapılarak, sosyal paylaşım ağları üzerinden bir algı oluşturuluyor ve insanlar kandırılıyor. Yine dikkatinizi çekmemiz gereken noktalardan bir tanesi biliyorsunuz Cumhurbaşkanımızın da çağrısı var, evde kal çağrısı var, Sağlık Bakanımızın evde kal çağrısı var, devletimizin yetkililerinin bu noktada sağlık çalışanlarının evde kalmak ve sosyal izolasyon konusunda bir takım açıklamaları oldu ve halkımızın çoğunluğu da dikkat ederseniz buna uydu. Bunu nereden anlıyoruz uyduğunu? Bu salgının artmaması, yani bu çizginin yukarı doğru çıkmadı. İğme yukarı doğru çıkmadı. Belli bir noktada durdu. Bu da aslında olumlu açıdan bakmamız gerekir bu olaya da. Dolayısıyla sosyal izolasyonu biz sağlıyoruz ve şu an evimizdeyiz. Evimizde olduğumuz için vatandaşlarımız evlerinde çalıştıkları için biliyorsunuz işte evlerinde iş gördükleri için sürekli ne yapıyorlar? Dışarıya çıkmamak adına internet sitelerinden bir takım alışverişler gerçekleştiriyorlar. İnternet sitelerinden alışveriş gerçekleştirdikleri için şu an internetteki satışlarda %400 oranında bir artış yaşanmaya başladı. Ürünler işte bir takım uygulamalar ve aplikasyonlar aracılığıyla evlere kadar gelebiliyor. İşte bunu fırsat bilen internet simsarları, sanal korsanlar, siber dolandırıcılar vatandaşlarımızın ceplerindeki 3 kuruşa da göz dikmiş durumdalar. Sahte web siteleri oluşturarak, sahte uygulamalar oluşturarak, bunları sunarak vatandaşlarımızın dolandırılmasına phishing diye tabir ettiğimiz oltalama adını verdiğimiz yöntem aracılığıyla şifrelerinin ele geçirilmesi, banka şifrelerinin, kredi kartı bilgilerinin ele geçirilmesini sağlıyorlar ve bu tarz bir ortamda hesapları boşaltılıyor. Dolayısıyla burada dikkat etmemiz gereken nokta şu: adres çubuğunda eğer biz web browser dediğimiz internet tarayıcımız üzerinden bir alışveriş gerçekleştiriyor isek güvenlik sertifikasının olduğuna bakmamız gerekir. Aynı zamanda da bağlantımızın güvenli olduğuna dikkat etmemiz gerekir. Bunu nasıl anlıyoruz? Biliyorsunuz internet sitesine adres çubuğu, örnek vereyim www.trt.com.tr yazacağız diyelim. Evet. Onun başında HTTP vardır. Hypertext Transfer Protokol adını verir. Hemen yanında o P'nin yanında S ibaresinin, S harfinin yer alması gerekir. S harfinin olması demek secure, yani güvenli, uçtan uca şifrelenmiş bağlantı anlamına gelir.
Sivas'ın S'si değil mi Sayın Kırık?
Sivas'ın S'si efendim, aynen öyle. Sivas'ın S'si secure, yani güvenli olduğu anlamına gelir. Bağlantının bir uçtan diğer uca şifrelendiğini, dolayısıyla araya internet korsanının girmemesi ve böylece şifrelerin ele geçirilmemesini sağlar. Yine efendim bu tarz dönemlerde dikkat etmemiz gereken unsurlardan bir tanesi sanal kredi kartları kullanmaktır. Sanal kredi kartları şu açıdan bize avantaj sağlar. Bunların genelde şeyleri düşüktür. Yani kotaları 400 lira 500 liradır efendim limitleri. Dolayısıyla ne olur? Hani çok büyük bir para ortada olmadığı için hani kaybetsek bile, sahte bir siteye girsek bile en azından üzülmemiş oluruz. Buna da çok dikkat etmemiz gerekir. Yine efendim üçüncü unsurlardan bir tanesi evde ödeme seçeneğinin kullanılmasıdır. Evde ödeme seçeneği var olan siteleri kullanmak son derece önem arz eder. Evde ödeme seçeneğini kullandığımız için özellikle sosyal medyada sizin evinize, kapınıza kadar gelir, siz ücreti orada ödersiniz. Dördüncü unsur yine Civil Secure dediğimiz efendim bankaların güvenlik uygulamaları aracılığıyla gerçekleştirilen bir ücret aktarımı söz konusudur. Civil Secure bir siteden alışveriş edecekseniz mutlaka dinleyicilerimiz Civil Secure olmasına dikkat etsinler sitenin. Bu şöyle oluyor efendim: ödemeyi gerçekleştirdiniz. Siz diyelim bir makarna aldınız, diyelim bir dezenfektan aldınız ya da diyelim bir herhangi bir gıda maddesi aldınız ve ücreti 20 lira tuttu. Bu efendim 20 lirayı siz kredi kartı bilginize giriyorsunuz ama sizden bir para çekimi olmuyor. Ne zaman para çekimi oluyor? Cep telefonunuza gelen bir şifre üzerine bu para çekimi oluyor. Bu şifreyi, telefonunuza gelen şifreyi sisteme giriyorsunuz. Bankaya bilgi gidiyor. Banka sadece, bu da yine bankayla meydana gelen bir olay. Banka karşı tarafa bilgi veriyor. Ödeme yapıldı diyor. Dolayısıyla ne oluyor efendim? Bir aracı kullanmış oluyoruz burada. Ve böylece sizin hesabınızdan herhangi bir para akışı, farklı bir para akışı söz konusu olmuyor. Bu tarz dönemlerde dolandırıcılar çok artmaya başladı. Bunlara da vatandaşlarımızın çok çok dikkat etmesi gerekiyor. Bunu da söylememiz gerekiyor Tülin Hanım. Çünkü bugün baktığınızda hepimiz evdeyiz, dijital ortamdayız. Dijital ortamda biliyorsunuz siber zorbalık, sanal dolandırıcılık en büyük sorunlardan bir tanesi. Sosyal medyadaki bilgi kirliliği en temel problemlerimizden bir tanesi. Yine biliyorsunuz anlık mesajlaşma uygulamaları var Tülin Hanım. Şimdi ona da biraz değinmemiz gerekir.
Buyurun.
Kısaca ondan da bahsedelim.
Buyurun.
Hepimiz anlık mesajlaşma uygulamaları kullanıyoruz. Sizler de kullanıyorsunuz. Bizler de kullanıyoruz ve bizler farklı gruplara üyeyiz. İşte ne bileyim siz diyelim bir mesai grubumuz var. İşte TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu, efendim işte Hayatın Sesleri programı ekibi. 10 kişi bir araya geliyorsunuz ve 10 kişi birbiriyle iletişim kuruyor bu gruplarda. İşte bunun dışında vatandaşlarımız iş grubu olabiliyor, ev grubu olabiliyor, sohbet grubu olabiliyor. Buralarda efendim yine sosyal medya teröristleri tarafından oluşturulmuş sahte ses kayıtları, içerikler, işte kendini Sağlık Bakanlığı'nda çalıştığını ifade eden, doktor olduğunu ifade eden ya da yakınının hastanede çalıştığını, devletin resmi kademelerinde çalıştığını ifade eden bazı kişiler ortaya çıkmaktadır. Bunlar toplumsal infial oluşturmak, toplumdaki kaosu paniği tetiklemek amacıyla ses kayıtları, sahte ses kayıtları oluşturmaktadırlar. Örnek vermek gerekirse diyelim İstanbul'da Ok Meydanı SSK Hastanesi'nde efendim bir tanıdık doktor var. Bu doktor benim de yakınım, işte kayınço, amcamın oğlu, halamın kızı, teyzemin kızı. Bu akşam için çok büyük bir olay yaşanacağını söyledi. İşte yüzlerce binlerce ölü açıklanacağını söyledi. Koronavirüs çok etkili olmaya başladı. Çok büyük sorunlar var. Bu devleti bile götürür gibi ses kayıtları yaşanmaya başladı. Ve bu benim az önce söylediğim ses kaydı da Tülin Hanım bizzat bana gelmiş bir ses kaydı. Yani şu an ben kafamdan bir hikaye oluşturmadım. Muhtemelen dinleyicilerimizin çoğuna, belki size bile bu tarz kayıtlar gelmiştir. Bunlara çok dikkat etmek lazım. Sosyal medyada şaka yollu bile olsa bu tarz paylaşımları yaymamamız gerekir. Bu suçtur. Bu tarz paylaşımlar, görseller, içerikler görürse dinleyicilerimiz lütfen siber emniyet güçlerimizin siber@egm.gov.tr adresine lütfen ses kaydı, ekran görseli, adres çubuğundaki bağlantıyı paylaşıp göndermeleri son derece önem arz etmektedir. Bunları lütfen gerçekleştirsinler. Ya bana ne demeyelim bu tarz dönemlerde özellikle. Ve sosyal medyada bunları lütfen paylaşmayalım, iletmeyelim. Aynı koronavirüs gibi sosyal medya virüsü var. Bu sosyal medya virüsünü siz iletip tuşuna bastığınız an ne oluyor biliyor musunuz? Bir kişi 10 kişiye, 10 kişi 100 kişiye, 100 kişi 1000 kişiye bunu paylaşıyor. Ve böylece ne oluyor? Panik havası giderek tetiklenmeye başlıyor. İnsanlarda zaten şu an geleceğe dair bir korku havası hakim. Bu sefer ne oluyor? İster istemez vücudumuz bunlara tepkime veriyor. İşte sürekli bakıyorsunuz ateşini ölçen insanlar çıktı. Koronayak oldular. Korona fobi dediğimiz bir hastalık tıbbi literatüre de girmeye başladı efendim. Bu bir psikolojik süreç. Hepimiz sadece Türkiye değil ve sosyal medyada böyle bir algı da var. Batı medyası da bunu çok yoğun şekilde kullanıyor. Sanki böyle koronavirüsü sadece Türkiye'ye, yeni tip koronavirüsü sadece Türkiye'ye ait bir pandemi olduğu algısı oluşturuluyor. Batı medyasının bu algısını da ben bir iletişim akademisyeni olarak esefle kınıyorum. Çünkü dünyaya mal olmuş, dünyada yaygınlaşan bir salgını sadece Türkiye'de olduğunu göstermek tabii ki Batı medyasının her zaman yaptığı unsurlardan biri. Ama bizler bilinçli olursak, iyi bir dijital okuryazar olursak, medyadaki metinleri, mesajları doğru anlayabilmek, doğru anlamlandırabilmek ve doğru kıyas ve teyit yoluna gidebilirsek, onlar istedikleri kadar gruplarda paylaşım yapsınlar. Sosyal medyada sahte içerikler, bilgi kirliliği yaysınlar. Biz nasıl hani kendi kişisel önlemlerimizi alıyoruz ya koronavirüse yönelik. İşte ellerimizi sürekli sabunlamak, işte dezenfekte etmek, sürekli temiz olmak, dışarıdan geldiğimizde eğer çok işte ekmeğe vesaire ihtiyacımız varsa elbiselerimizi dışarıda çıkartıp poşete koymak ve hemen kirliye koymak, bunlar biliyorsunuz Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamalar. İşte aynen sosyal medyada da bu koronavirüsüne yönelik bilgi kirliliği ve algı virüsünün önüne geçebilmek yine vatandaşlar olarak bizlerin elinde. Zaten devlet gerekli çalışmaları yapıyor. Bundan sonraki süreçte de bizlere düşen görev ve sorumluluk devletin resmi kurum ve kuruluşlarından yapılan açıklamalara itibar etmek. Sayın Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca'nın hesabı, Sağlık Bakanlığı'nın hesabı, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı'nın hesabı, medyadan takip etmek istiyorsak TRT gibi, Anadolu Ajansı gibi devletin resmi kurum ve kuruluşlarının yapmış olduğu açıklamalara itibar etmek ve bunları paylaşmak son derece önemlidir. Çünkü TRT gibi, Anadolu Ajansı gibi bilgiyi birkaç yoldan kaynaklı bir şekilde teyit eden yayın kuruluşları hiçbir zaman dezenformatif, manipülatif bilgi sunmazlar. Buradaki bilgilere itibar etmek zorundayız ve her şeyin sonunda devletimize her zaman bu süreçte destek olmak zorundayız. Çünkü dikkat ederseniz şu an Milli Eğitim olsun, YÖK olsun gerekli çalışmaları, çabaları gösteriyorlar. Uzaktan eğitim başladı. Belki bugün akşam biliyorsunuz bir açıklama gerçekleştirecek Milli Eğitim Bakanımız ve Sayın Sağlık Bakanımızla birlikte. Belki bu süreç uzayacak, bilemiyoruz şu an ne olduğunu ama şu an her şey hazır. EBA sistemi şu an aktif bir şekilde kullanılıyor. Buradan biraz dinleyicilerimize de şunu söyleyeyim. 9 ve saat 13 aralığında lütfen internetten video içerik izlemeyelim. Öğrenci arkadaşlarımız internet ortamında eğitim gördükleri için interneti yavaşlatıyor. Bizim video izlememiz biliyorsun çok büyük bir download yaptığımız için, video indirme yaptığımız için videolar çok yüksek ölçülü olduğu için, özellikle de HD dediğimiz yüksek kanalını izliyorsak çok fazla veri harcamış oluyoruz. Lütfen bu saatlerde evlatlarımız ders başında oldukları için 9 ve 1 aralığında dinleyicilerimizden istirham edelim, rica edelim Filin Hanım. Bu saatler içerisinde çok fazla internetten video, içerik, film vesaire seyretmesinler ki onlar eğitimlerinden geri kalmasınlar. Bu süreçleri de atlatacağız Filin Hanım. Enseyi karartmak, panik yapmak, korku oluşturmaya asla gerek yok. Sadece temkinli olmak, sosyal medyadaki içeriklere karşı bilinçli yurttaşlar, vatandaşlar olmak ve o sosyal medya teröristlerinin ekmeğine yağ sürmemek son derece önem arz ediyor. Tabii son olarak medyaya da çok büyük görev ve sorumluluklar düşüyor. İşte sizin gibi yayın organlarının bu tarz bilgileri, bu tarz içerikleri sunması, alanında uzman isimlere bunları anlattırması en azından biz vatandaşların da doğru bilgiyi alabilmesini sağlayacak ve bu yollarla nasıl mücadele edeceğimizi, neler yapmamız gerektiğini de öğrenmiş olacak. O açıdan kamu görevi görüyorsunuz. İşte işlerinize gidiyorsunuz. Uzaktan çalışamıyorsunuz. O yüzden de ben sizlere de çok teşekkür ediyorum. Bizleri bilgilendirdiğiniz için ve faydalı yayınlar yaptığınız için tüm TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'na da, tüm TRT ailesine de bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak teşekkürlerimi sunuyorum.
Biz de size çok teşekkür ediyoruz Sayın Kırık, ama ben son olarak sosyal medyada medya dolandırıcıları için şikayet hatlarını tekrar sizden dinlemek istiyoruz.
Tabii efendim, aynen öyle. Biliyorsunuz şu an özellikle bazı ürünler biliyorsunuz nadir bir şekilde görülmeye başlandı ve bu ürünlere karşı insanlar çok yoğun şekilde ilgi gösteriyor. Tükenen ürünler var, dezenfektan, temizlik malzemeleri, kolonya, efendim bunun dışında yine internet sitelerinde gerçekleştirilen işte buğday, tahıl vesaire gibi, bunlarda da biliyorsunuz çok büyük eksikler bulunmakta. Şimdi bununla ilgili fiyat artışları oluyor. Haksız fiyat artışları olabiliyor. Burada haksız fiyat artışının önüne geçmek için bir Ticaret Bakanlığımız bir mobil aplikasyon geliştirdi. Bu mobil aplikasyonu lütfen indirelim. Haksız fiyat artışı mobil aplikasyonu efendim. Ondan sonra bu uygulamayı indirdiğinizde efendim direkt olarak siz o ekran görselini alıp, işte hangi sitedeyse onun ismini alıp Ticaret Bakanlığı'na iletebiliyorsunuz. Yine efendim haksız fiyat artışı ve stokçuluk yaparak vatandaşı mağdur edenleri de yine ihbar edebiliyorsunuz. Yine mesela Alo 175 var efendim. Alo 175 tüketici danışma hattı efendim. Yine bakanlığa, yine CİMER'e de bunu gerçekleştirebiliyorsunuz. Bunlar da çok önemli. Çünkü özellikle son dönemlerde giderek artmaya başladı. Ya ben buradan şunu söylemek istiyorum. Bari bu dönemlerde bunları yapmayalım Tülin Hanım. Birlik beraberlik içerisinde olmamız gerekirken, yazık günah burada vatandaşlarla uğraşmak. Zaten hepimiz korku içerisindeyiz, panik içerisindeyiz. Dolayısıyla sizlerden ricam şu olacak, dinleyicilerimizden ricam şu olacak. Lütfen bu tarz kişileri bildirelim. Ya işte ben bu siteden alışveriş etmem vesaire demeyin. Eğer siz 7 liralık bir işte ürünü 700 liraya satıyorsanız, işte 5 liralık makarnayı 50 liraya satıyorsanız, o zaman bu bir suçtur. Zaten Ticaret Bakanlığımız da bununla ilgili açıklamaları gerçekleştirdi. Haksız fiyat artışı şikayet bildirimi yapıyorsunuz. Şikayet başvurusuna bulunuyorsunuz. Görselimi, mesajınızı gönderiyorsunuz. Daha sonra size bir numara veriliyor. Şikayetlerin üzerinden de bunu takip edebiliyorsunuz. Yani merak etmeyin. Devlet şu an teyakkuz altında. Her şey hazırlanmış durumda. Sağlık Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı tamamen konsantre olarak koronavirüse yönelik bir konsantrasyon söz konusu. Devletimize güveneceğiz bu tarz dönemlerde. Her zaman yanında olacağız. Bilgi kirliliği, manipülasyon, dezenformasyon, algı yönetimi konusunda da bilinçli vatandaşlar olacağız. Ve ben şunu da gördüm son olarak, şunu da ifade edeyim. Sağlık Bakanlığı'na taraflı tarafsız herkesin destek verdiğini gördüm. Bu da aslında gerçekten dikkat çekici bir şey. Çünkü hani biliyorsunuz sürekli eleştiriler olurdu, şöyle oldu, böyle oldu vesaire diye. Bu da aslında demek ki Sayın Bakanımızın işini doğru bir şekilde yaptığı ve doğru iletişim stratejisi yürüttüğünün açık, somut bir göstergesi durumuna geliyor. Umuyorum bu zor günleri el birliğiyle aşacağız. Birlikten kuvvet doğar biliyorsunuz. Evet. Denetleneceğiz ve böylece sizlerin de doğru bilgilendirmeleriyle, medyadaki doğru bilgilendirmeler ile, sosyal medyadaki dezenformasyona karşı tek yürek olacağız. Birebir, el ele vererek bu koronavirüs salgınının, koronavirüs pandemisinin de karşısında
olacağız. Evet. Herkes üzerine düşeni yaptığı zaman bu zor günleri çok kolay atlatacağımıza inanıyoruz. Çok teşekkür ediyoruz değerlendirmeleriniz için.
Umarım faydalı olmuştur Tülin Hanım.
Kesinlikle. Çok teşekkürler.
Sağ olun.
Sevgili dinleyenler, Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nden doçent doktor Ali Murat Kırık konuğumuzdu.
Bir yıldız kondu omzuma, kalk dedi sarıl boynuma. Uykuyu boş ver şimdi, küçük bir çocuk gibi. Sen de inan masallara. Sonra ay çağırdı beni. Yüzün çok tanıdık dedi. Unut bakma ardına. Şu anın var tadına, dön bir bak etrafına. Her neredeyse, kiminleyse, düşünme artık seni sevmediyse. Neredeyse, kiminleyse. İçimde bir çığlık koptu. Sabaha vakit çoktu. Uyandım birdenbire. Yıldız ay gökyüzünde. Aklımda kalan cümle. Her neredeyse.
Sevgili dinleyenler, koronavirüs salgını doğrultusunda adalet sisteminde ne tür önlemler alındı, duruşmalar yapılabilecek mi, yeni dava ve icra takipleri açılabilecek mi, zaman aşımı ve hak düşürücü süreler işleyecek mi, mahkemelerden tebligat işlemleri nasıl yapılacak? Bu soruların cevabını Avukat Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden Avukat Süleyman Çetin'den dinleyeceğiz. Kendisi şu anda hattımızda. Sayın Çetin, hoş geldiniz programımıza.
Hoş bulduk, merhabalar.
Merhaba Sayın Çetin. Koronavirüs salgını doğrultusunda adalet sisteminde ne tür önlemler alındı?
Evet, şimdi ülkemiz gerçekten zor bir dönemden geçiyor. Bu zor dönem içerisinde tabii ki bu salgının, pandemi niteliğindeki bu salgının sadece dünyada değil Türkiye'de de önemli etkileri var. Ve bu mücadeleyi topyekün tüm milletçe, tüm yönetim kurumlarımızla, devletimizle, ilgili kurum kuruluşlarımızla hep birlikte elimizden geldiğince bu mücadeleyi sürdürmeye çalışıyoruz. Bu çerçevede de özellikle işte olayların ekonomik yönü, mali boyutu, vergisel boyutu, hukuki boyutu, idari boyutu, sağlık boyutu, eğitim boyutu tamamı bu pandemik virüs salgınına göre şekillendirilmeye çalışılıyor. Hı hı. Tabii ki adalet işleyişi, adalet mekanizmaları da bir şekliyle bu düzenlemelerin içerisinde bundan nasibini aldı. Bu doğrultuda özellikle bu sabaha karşı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir kabul edilen torba yasa var. 25 Mart 2020 itibariyle mecliste sabaha karşı kabul edildi. Buna ilişkin bir düzenlemeler var, adalet ve hukuk sistemine ilişkin. Bunun yanı sıra yine 22 Mart 2020 tarihinde Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle 2279 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle de sistemde düzenlemelere gidildi. Şimdi baktığımızda örneğin bu sabaha karşı kabul edilen meclisteki düzenlemeler hakkında biraz dinleyicilerimizi bilgilendirelim isterseniz. Çünkü bu çok yeni bir kanun, torba kanun. Bu sabah dediğimiz gibi mecliste kabul edildi. Bu virüs salgını sebebiyle özellikle kanunla tüm yargılamalarda işleyen süreler geçici olarak durduruluyor. Bütün süreler, yani nedir bu hak düşürücü süreler, zaman aşımı süreleri, işte cevap süreleri, dava açma süreleri dediğimiz tüm süreler geçici olarak durduruluyor. Bunun yanı sıra duruşmaların ve müzakerelerin ertelenme yetkisi yine ilgili kurum ve kuruluşa göre Hakimler Savcılar Kurulu, Yargıtay ve Danıştay Başkanlar Kurulu'na bu yetki veriliyor. Zaten Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle de bu yetki kullanılmaya başlamıştı doğrusu. Ama Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bugün kabul edilen torba yasa çerçevesinde de bu duruşmaların ve müzakerelerin ertelenmesi konusunda Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu, Yargıtay ve Danıştay Başkanlar Kurulu yetkili kılındılar. Bunun yanı sıra vatandaşların adliyelere gelmesini önleyebilmek amacıyla, çünkü biliyorsunuz virüs çok bulaşıcı ve insandan insana maalesef hızlı şekilde bulaşabiliyor. Hı hı. Bu nedenle de vatandaşların adliyelere gelmesini önleyebilmek amacıyla davalar ve duruşmalar erteleme kapsamına alındı. Bunun yanı sıra mahkemelerden vatandaşlara gelecek bütün tebligatlar SMS ve UYAP sistemi üzerinden yapılacak. Yani örneğin bir vatandaşımızın bugün, dün veya önümüzdeki günlerde duruşması var, davaları var. Buna ilişkin ertelemeler yapılıp yine vatandaşlarımıza UYAP sistemi üzerinden veya SMS ile telefonlarına yeni duruşma günleri bildirilecek ve erteleme yapıldığı da yine mahkemeler kanalıyla bildirilecek. Böylece vatandaşlarımızın adliyelere gidip işte yeni duruşma günümü öğrenmek istiyorum veya duruşmama girmek istiyorum gibi bir takım taleplerin önüne geçilerek en azından insanlar arası teması en aza sağlamaya çalışıyor bu düzenleme. Yine ayrıca özellikle mahkemelerde yer alan hakimlerimiz, savcılarımız, bunlar da yine nöbetleşe şekilde çalışmaya başladılar. Mahkemelerde biliyorsunuz nöbetçi mahkemeler vardı zaten, hı hı, bu düzenleme. Ancak artık hakimlerimiz de yine aynı şekilde personel sayısını en aza indirerek nöbetleşe şekilde işlemlerini sürdürecekler. Yine bu kapsamda özellikle İhlas Kanunu'nun 330. maddesi gereğince fevkalade hallerde tatil başlığı altındadır bu madde. Der ki bu maddede salgın, hastalık, harp ve benzeri musibetler nedeniyle Cumhurbaşkanlığı kararı ile memleketin bir kısmında veya tamamında icra takipleri durdurulabilir düzenlemesi var. Bu çerçevede de kanunun anılan bu 330. maddesi hükmüne istinaden Sayın Cumhurbaşkanlığımız tarafından 22 Mart 2020 tarihli ve 31.076 sayılı resmi gazetede yayınlanan 2279 sayılı bir Cumhurbaşkanı kararnamemiz var. Bu kararla birlikte bu COVID-19 salgın hastalığı nedeniyle 30 Nisan 2020 tarihine kadar nafaka alacaklarına ilişkin icra takipleri hariç olmak üzere yurt genelinde yürütülmekte olan bütün icra ve iflas takiplerinin durdurulmasına, taraf ve takip işlemlerinin de yapılmamasına ve ayrıca yeni alacaklar için icra ve iflas takibi alınmamasına karar verildi. Yine aynı şekilde mahkemelerce ihtiyati haciz kararları verilemeyeceği gibi icra ve infaz hükümleri de yerine getirilemeyecek. Bir tek istisnası var, o da biliyorsunuz nafaka alacağı olan kişilerin mağduriyetini önlenmesi açısından, örneğin yoksulluk nafakası gibi, iştirak nafakası gibi alacakları olanlar bu nafaka alacaklarını yine tahsil ve takibine devam edilebilecek. Yani nafaka alacakları dışında tüm alacaklar. Evet, bu kapsamda yine örneğin mahkemeler vasıtasıyla verilmiş, aile mahkemeleri kanalıyla verilmiş olan çocuk teslimi ve çocukla kişisel ilişkilerin kurulması söz konusu biliyorsunuz. Çocukla kişisel ilişki kurulmasına ilişkin hükümlerin de durdurulmasına, icra edilmemesine karar verildi. Bu önemli, sebebi şu. Çünkü küçük çocuk kişisel ilişki kurulmak üzere işte boşanmış olan eşler anne ve baba arasında getirilip götürülürken bir hanedeki ya da anne yanındaki daha sonra baba yanına götürülüyor. Bu arada çocuğun sağlığının korunması ve virüsle tanışmaması için, temas etmemesi için de çocuk teslimi ve çocukla kişisel ilişkilerin kurulmasına ilişkin hükümler de durduruldu. Bunun yanı sıra gayrimenkul ve menkul satış ihalelerinin durdurulmasına yine karar verildi. Yani gayrimenkul ve menkullerin satışı, icra yoluyla satışı gün verilmiş olsa bile 30 Nisan 2020 tarihine kadar bunların satışı yapılamayacak. Ancak bu tarih inşallah daha da uzamaz. 30 Nisan 2020 tarihinden sonra yeni satış günleri verilebilecek. Bunun yanı sıra özellikle hak düşürücü ve zaman aşımı süreleri işlemeyecek. Yani 30 Nisan 2020'ye kadar vatandaşlarımız, bizi dinleyen vatandaşlarımız eğer sürem kaçıyor, kayboluyor, dava açmazsam işte 2 haftalık sürem gidiyor gibi endişelere kapılmalarına gerek yok. Her türlü zaman aşımı ve hak düşürücü süreler 30 Nisan 2020 tarihine kadar ertelenmiştir. Bunun yanı sıra mahkemelerdeki ve icraatlas dairelerindeki personel sayıları asgari seviyeye indirilmiştir. Ve 1 Mart 2020'den 30 Haziran 2020'ye kadar özellikle iş yerlerini ve esnaflarınızı ilgilendiriyor bu düzenleme. İş yeri kira bedelinin ödenmemesi sebebiyle sözleşmenin feshi ve tahliye sebebi ortadan kalkmıştır. 1 Mart 2020'den itibaren uygulanmaya başlamıştır. 30 Haziran 2020'ye kadar kira bedelleriyle ilgili herhangi bir endişe taşımaya gerek yok. Tahliye talepleri alınmayacak. Son olarak belki şunu ekleyebilirim. Çek kanununda da bir değişiklikle 24 Mart 2020'ye kadar karşılıksız çek suçundan dolayı mahkum olanların cezalarının infazı da yine meclisten çıkan bu düzenlemeyle birlikte ayrıca durduruluyor.
Sayın Çetin, değerlendirmeleriniz için çok teşekkür ediyoruz ve iyi günler diliyoruz size.
Ben teşekkür ederim. İyi günler dileğiyle.
Sevgili dinleyenler, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim görevlisi Süleyman Çetin hattımızdaydı.
İster savaşalım.
Sevgili dinleyenler, bugün de programımızın sonuna geldik. Hem kendimiz hem de sevdiklerimiz için evimizde kalmaya, sosyal izolasyonu sağlamaya, üzerimize düşeni yapmaya özen göstermeliyiz. Bu zor günlerin üstesinden geleceğiz. Yarın aynı saatte görüşmek umuduyla şimdilik hoşça kalın.
Hayatın sesleri.